Ayrım 3, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 24. Ama ah, çarpışılacak şey yalnız yoksulluk değildir ki. Hemen her zaman sinirli sinirli, uğraşa didine ve titizce çalışıyorum. Çok çalıştığım zaman bedensel yönden hasta bile oluyorum. Son zamanlarda Sara nöbetlerine karşın tam anlamıyla gece gündüz çalıştım. Ve başka bir yerde de, oysa nöbetler bitiriyor beni ve her nöbetin üzerinden 4 gün geçmeden kafamı toparlayamıyorum. Dostoyevski hiçbir zaman hastalığını saklamadı kendinden. Zaten Allah'ın Cezası hastalığının nöbetleri ne yazık ki dostlarının hiç tanımadığı yakınlarının bile tanık olabileceği kadar sıktı. Strakow anılarında insanın saralı olmaktan dolayı utanç mı yoksa büyük bir zorlukla çalışmanın doğurduğu aşağılık duygusunun dışında ayrıca ruhsal ya da akılsal bir aşağılık duygusu mu duyması gerektiği konusunda en az Dostoyevski kadar kararsızlık içinde bize bu nöbetlerden birini anlatır. Dostoyevski daha ilk kez yazdığı, hiç tanımadığı kimselere bile mektubunu geciktirdiği için üzülüp büyük bir çocuksulukla ve hiç sakınmaksızın Sara nöbetlerimden üçünü atlattım. Bunlar kadar kuvvetli ve sık nöbet gelmemişti başıma. Nöbetlerden sonra 2-3 gün boyunca ne çalışabilir ne yazabilir hatta ne de okuyabilirim. Çünkü gerek ruhum gerekse bedenim yıkılıyor. İşte şimdi nedenini biliyorsunuz gecikmenin. Size karşılık vermeden önce bu kadar zaman beklediğim için beni bağışlamanızı rica ederim diye yazmaktadır. Sibirya'ya gitmezden önce de çektiği bu hastalık zindanda artar. Yabancı ülkelere yaptığı geziler sırasında azıcık yatışır, sonra kötüleşerek yeniden başlar. Nöbetler kimi zaman daha aralıklı ama daha güçlüdür. Nöbetler biraz ara verip sonra ansızın bir tuttu muydu, olağanüstü kara kaygılara kapılıyorum. Tam anlamıyla umutsuzluk içinde kalıyorum. Eskiden diye yazıyor 50 yaşında. Her nöbetten sonra bu kötü ruhsal durum 2-3 gün sürerdi. Şimdi ise 7-8 gün. Nöbetlere karşın işine sarılmaya çalışır. Verilmiş sözlerin baskısı altında çabalar. Ruski Vrestnik'in Nisan sayısında Budala'nın devamını yayımlayacaklarını söylediler. Oysa ben önemsiz bir bölüm bir yana hiçbir şey hazırlamadım. Ne göndereceğim hiç bilmiyorum. Önceki gün en şiddetlisinden bir nöbet geldi. Ama dün gene de yazdım. Hem de yarı deli bir durumda. İşin sonunda yalnız para sıkıntısı ve acı olsa gene neyse. Ama ah, umutsuzluk içinde görüyorum ki daha pek yakın zamanlardaki ya da eski günlerdeki kadar hızlı çalışacak durumda değilim artık. Birçok kez belleğinin ve imge gücünün zayıfladığından yakınır ve 58 yaşında ölümden 2 yıl önce şunları yazar. Uzun süredir farkındayım. Yaşlandıkça çalışmam güçleşiyor. O zaman sonuç olarak hep avutulması olanaksız düşünceler, karanlık düşünceler başlıyor. Oysa bu sırada Karamazov'ları yazmaktadır. Geçen yıl Baudelaire'in mektupları yayımlandığında M. Mendes, sanatçının ahlaksal küçüklükleri karşısında tumturaklı bir biçimde korkuya kapılmış, bunları kınamıştı. Dostoyevski'nin yazışmalarını okurken İsa'ya mal edilen ve pek kısa bir süre önce bulunmuş olan bir güzel söz geliyor aklıma. Yeniden çıplak olduğunuz ve bundan hiç utanmadığınız zaman geri gelecektir Tanrı'nın cenneti. Şüphesiz büyük adamların yalnızca beden yukarısını görmek isteyen, özel yazıların, özel yazışmaların yayımlanmasına karşı çıkan, kolay utanan, çıtkırıldım okumuşlar bulunacaktır hep. Onlar bu yazılarda değersiz kişilerin roman kahramanlarını kendileriyle aynı eksiklikler içinde görmekten alabileceği gönül okşayıcı hazdan başka bir şey aramaz gibidirler. O zaman saygısızlıktan dem vurur ve coşumcu bir kaleme sahip olduklarında mezarların zorla açılmasından, hiç değilse tehlikeli bir meraktan söz ederler. Şöyle derler, yazarın kendisini bırakın bir yana, yalnız yapıttır önemli olan. Elbette ama hayranlık verici olan benim için sonsuz dersler saklayan şey şu ki, o yani yazar bu yapıtı buna karşın yazmıştır. Dostoyevski'nin yaşam öyküsünü yazmayıp yazışmalarının bana sağladığı öğelerle bir imge çizdiğim için yalnız temel engellerden söz ettim. Bunların arasına benliğine öylesine girmiş ve görünüşe göre yaratılışının gizliden gizliye istediği o sürekli yoksulluğu katabileceğimizi sanıyorum. Ama her şey Dostoyevski'ye karşıdır. Daha yazarlık yaşamının başlarında hastalıklı çocukluğuna karşın askerlik yapabilir diye nitelendirilmektedir. Oysa kardeşi Mihail daha gürbüz olduğu halde ertelenmiştir. Bir küme kuşku verici kişi arasına nasılsa karışıp yakalanır ve ölüme mahkum edilir. Sonra Çar'ın lütfuyla cezasını çekmek üzere Sibirya'ya gönderilir. 10 yıl kalır orada. 4 yıl zindanda ve 6 yıl Semipalatinsk'te, orduda. Burada bu söze genellikle verdiğimiz anlamda belki de pek sevgi duymaksızın ateşli bir merhametle acıyarak, sevecenlikle, kendini adama gereksinimiyle ve her zaman üstüne almaya ve hiçbir şey önünde kaçınmamaya duyduğu o doğuştan gelen eğilimle, bundan böyle hep yükünü taşıyacağı, işsiz güçsüz ve haylaz kocaman bir çocuğun da annesi olan kürek mahkumu İsayev'in dul karısıyla evlenir. Ah dostum, sonsuz bir sevgiyle seviyordu beni ve ben de onu öyle seviyordum. Bununla birlikte mutlu yaşayamıyorduk bir aradayken. Sizi gördüğüm zaman anlatacağım bunların hepsini. Yalnızca şunu bilin ki, bir aradayken garip, merak hastası ve hastalık derecesinde hayalci olan kişiliği yüzünden pek mutsuz olmamıza karşın birbirimizi sevmekten vazgeçemiyorduk. Hatta mutsuz oldukça bağlanıyorduk birbirimize. Ne kadar garip görünürse görünsün böyle bu. Karısının ölümünden sonra Wrangel'e yazdığı mektup. Beni soracak olursanız ne diyeyim bilmem ki. Aile yükünü aldım omuzlarıma ve sürüklüyorum. Ama sanırım yaşamım daha sona ermedi. Ölmek de istemiyorum. Kardeşim Mihail ölünce onun aile yükü de omuzlarına biner. Birazcık parası, birazcık zamanı arttı mıydı, kurduğu, desteklediği, yönettiği gazetelerin, dergilerin de yükü omuzlarındadır. Kendisinin sandığı düşünceleri savunmak için diyor M. de Vogue, çıkardığı gazeteler için. Gözü pek kararlar almak gerekiyordu. Aynı anda 3 yerden birden yayıma başladım. Ne para, ne sağlık, ne de çaba konusunda pazarlık ettim. Her şeyi bilen ben yönetiyordum. Provaları okuyordum, yazarlarla, sansürle ilişkileri yürütüyordum. Yazıları düzeltiyordum, para arıyordum, sabahın 6'sına kadar ayakta kalıyor ve günde ancak 5 saat uyuyordum. En sonunda dergiyi düzene koymayı başardım ama artık çok geçti. Gerçekten de dergi batmaktan kurtulamaz. Ama işin en kötüsü, diye ekler, bu hükümlü çalışmasıyla dergi için hiçbir şey yazamıyordum. Benden tek bir satır yoktu. Okurlar adıma rastlamıyordu ve yalnız taşrada değil, Petersburg'da bile kimse dergiyi benim yönettiğimi bilmiyordu. Ne önemi var? İşe yeniden sarılır, ayak direr, yeniden başlar. Hiçbir şey umudumu kırmaz, hiçbir şey gözünü yıldırmaz. Gene de ömrünün son yılında bütünüyle kazandığı kamuoyuna karşı değilse bile gazetelerin anlayışsızlığına karşı savaşmaktadır. Moskova'da söylediklerim, Puşkin üzerine konuşma, bakın basınımızda nasıl ele alındı. Hırsızlık ya da bir bankada dolandırıcılık etmişim sanki. Uhantsev bile, o günlerin ünlü dolandırıcısı, benim kadar çamura batırılmıyor. Ama ne bir ödül peşindedir ne de yazar öz sevgisi ya da kendini beğenmişliğidir onu harekete geçiren. Bu konuda başlangıç yıllarındaki başarısını karşılayışından daha anlamlı bir şey olamaz. İşte 3 yıl var ki yazımla uğraşıyorum, diye yazar. Ve şaşkınlık içindeyim. Yaşamıyorum, düşünecek zamanım yok. Kuşkulu bir ün yarattılar bana ve bu cehennemin ne zamana kadar süreceğini de bilmiyorum. Düşüncesinin değerinden öyle emindir ki insan olarak değeri bununla karışmakta ve orada eriyip gitmektedir. Beni böyle sevgiye boğmanız için ne yaptım size, diye yazmaktadır dostu Baron Wrangel'e ve ömrünün sonlarına doğru tanımadığı bir hanıma, benim yürekleri kurtaran, ruhları özgürlüğe kavuşturan ve acıları dindiren kişilerden biri olduğumu mu sanıyorsunuz? Pek çok kimse yazıyor bunu bana. Ama ben daha çok düş kırıklığı ve tiksinti uyandıran bir insan olduğuma inanıyorum. Gerçi ara sıra bu görev bana veriliyor ama insanları avutmaya hiç mi hiç yatkın değilim, diye yazmaktadır. Oysa o ne sevecenliktir bu acılı ruhta. Kardeşine her gece seni düşünü görüyorum, diye yazar Sibirya'dan ve korkunç kaygılanıyorum. Ölmeni istemiyorum. Yaşarken bir kere daha seni görmek ve kucaklamak istiyorum canım kardeşim. Peygamber aşkına iyi sen rahatlat beni. Bütün işlerini ve sıkıntılarını bir yana bırak ve hemen şu anda yaz bana, yoksa aklımı kaçıracağım. Hiç değilse burada bir dayanak bulacak mı acaba? Kardeşimi nasıl bulduğunuzu ayrıntılarıyla ve çabucak yazın bana. 23 Mart 1856'da Semipalatinsk'ten Baron Wrangel'e yazılmış mektup. Benim için ne düşünüyor? Eskiden beni delice severdi. Benden ayrılırken ağlardı. Bana karşı soğuklaşmadı mı? Kişiliği değişti mi? Eğer öyleyse ne kadar üzüleceğim. Bütün geçmişi unuttu mu? İnanamam buna. Ama ya bu nesi? 7-8 ay bana mektup yazmadan durabilmesini nasıl açıklamalı? Zindanda geçen 4 yıl boyunca Dostoyevski yakınlarından haber alamamıştı. 22 Şubat 1854'te zindandan çıkışından 10 gün önce bugün elimizde bulunan Sibirya mektuplarının ilkini M. Bienstock'un değerlemesinde göremediğim için üzüntü duyduğum o harika mektubu gönderiyordu kardeşine. Sonunda seninle uzun uzun sanırım daha emin olarak konuşabileceğim. Ama her şeyden önce bırak da sana Allah aşkına henüz neden bir satır bile yazmadığımı sorayım. Asla aklıma getiremezdim bunu yapacağını. Zindanda yalnızlık içinde kaç kere senin belki de artık yaşamadığını düşünürken en gerçek umutsuzluğun içimi kapladığını hissettim. Geceler boyu çocuklarının ne olacaklarını düşünüyor ve onların yardımına koşmama engel olan alın yazısına lanet ediyordum. Acaba bana yazmanı mı yasakladılar? Ama izin var buna. Buradaki bütün siyasal hükümlüler yılda birkaç mektup alıyor. Yo, susuşunun gerçek nedenini keşfettiğimi sanıyorum. Senin o doğal gevşekliğindir buna sebep. Hem sonra onda bana eski günleri anımsatacak yakınlığı öylesine az görüyorum ki, benimle ilgilenmesi konusundaki isteğimi kendisine götüren K'ya söylediği sözü hiçbir zaman unutamayacağım. Sibirya'da kalırsa daha iyi eder. Evet doğru bunları yazıyordu ama bu korkunç sözü unutmaktan başka bir dileği de yoktu. Az önce sözünü ettiğim Mihail ile yazılmış sevgi dolu mektup bu sonuncudan sonra yazılmıştır. Hemen bunun ardından Wrangel'e yazıyordu. Kardeşime kendisini kucakladığımı, ona verdiğim bütün üzüntülerden dolayı özür dilediğimi söyleyin. Önünde diz çöküyorum. En sonra kardeşine de 21 Ağustos 1858'de şunları yazdı. Bienstock vermemiş bu mektubu. Sevgili dostum, geçen yılın Ekim'inde yazdığım mektubumda, susuşun konusunda, sana aynı yakınmaları dinlettiğim zaman bunları okumanın senin için pek zor, pek güç olduğunu yazmıştın. Ah Mişa, Allah aşkına bundan dolayı kızma bana. Düşün ki ben yalnızım ve bir çakıl taşı gibi bir köşeye fırlatılmışım. Kişiliğim hep karamsar, hastalıklı, alıngan ola gelmiştir. Düşün bütün bunları ve bağışla beni eğer yakınmalarının haksız, varsayımlarım da saçma olduysa. Ben kendim de inandım haksızlık ettiğime. Kuşkusuz haklıydı Hoffman ve batılı okur böylesine alçak gönüllü bir pişmanlık karşısında tepki gösterecektir. Büyük çoğunlukla İspanyol etkisi kokan yazınımız, sataşmaların unutulmamasında bir kişilik soyluluğu bulunduğunu ne de güzel öğretir bize. Ne diyecektir acaba batılı okur şunları okuduğu zaman? Herkesin çarı sevdiğini yazıyorsunuz. Bense ona hayranım. Ve Dostoyevski hala Sibirya'dadır bunları yazdığı zaman. Alay mı acaba? Hayır. Her mektubunda bu konuya dönmektedir. İmparator son derece iyi ve yüce gönüllü. Ve 10 yıllık bir sürgünden sonra hem kendisinin St. Petersburg'a dönebilmesi, hem de üvey oğlu Paul'ün beden okuluna alınması için izin istediği zaman da bu konuya dokunmaktadır. Düşündüm ki eğer istediklerimin biri geri çevrilirse öteki çevrilmez ve imparator bana Petersburg'da yaşama iznini bağışlamasa bile bütün isteklerimi geri çevirmemek için Paul'ü okula yerleştirmeye kabul eder belki. Hiç kuşkusuz bu kadar boyun eğiş insanın canını sıkmaktadır. Ne hiçlikçiler, ne kargaşacılar, ne de toplumcular bundan kendilerine bir pay çıkaramayacaklardır. Nasıl olur? En küçük bir başkaldırma bile yok mu yani? Saygı göstermenin akıllıca bir işi olduğu çara karşı değilse bile, hiç olmazsa topluma karşı, yaşlanmış olarak çıktığı şu zindana karşı da mı başkaldırma yok? Hele bakın nasıl konuşuyor. Şu 4 yıl boyunca ruhumda ve inançlarımda, aklımda ve yüreğimde oluşan değişiklikleri anlatmayacağım sana. Çok zaman alır bu. Acı gerçekten kaçıp kendisine sığındığım sürekli düşüncelere dalış yararsız kalmayacak. Şimdi öyle arzularım, öyle umutlarım var ki eskiden tahmin bile etmiyordum. Bienstock'un derlemesinde bulunmayan 22 Şubat 1854'te Mihail'e yazılmış mektup. Ve başka bir yerde de şöyle der. Petersburg'daki son günlerimde olduğu kadar içi kara ve kuşkulu olduğumu sanmamanı rica ederim. Bunların hepsi geçti. Zaten Tanrı'dır bizlere yol gösteren. Ve işte çok sonra 1872'de S.D. Janowski'ye yazılmış mektuptaki o harika itiraf, burada sözcüklerin altı Dostoyevski tarafından çizilmiştir. Beni seviyor ve benimle. Sibirya'ya girmezden önce iyileştim orada. Akılsal yönden hasta olan, çünkü bunun böyle olduğunu şimdi ben de kabulleniyorum, benimle ilgileniyordunuz. Görüldüğü gibi tek bir karşı çıkış yoktur. Tersine iyilik bilirlik vardır. Tıpkı Tanrı'nın eliyle yerlere serildiği halde yüreğinden tek bir kötüleme çıkmayan Job gibi. Umut kırıcıdır bu kurban. Hangi inanç için yaşamaktadır acaba? Hangi inanlar onu ayakta tutmaktadır? Hiç değilse bu yazışmalarda belirdiği kadarıyla görüşlerini inceleyerek büyük halk çoğunluğu açısından. Dostoyevski'nin hala içinde kala kaldığı ünsüzlüğün, beğenilmemenin, başarısızlığın daha şimdiden yarı yarıya gördüğümüz nedenlerini anlayacağız belki. 3. ayrımın sonu, sayfa 30.